Ayrım 42, sayfa 428. Kolundaki serumu dikkatle çıkardı ve yere indi. Muşamba zemin ayak seslerini emiyordu. Göz bebekleri büyüdü. Daha iyi görüyordu. Metal dolaplara doğru yürüdü. Gürültü çıkarmamaya dikkat ederek açtı. Ceketi, gömleği ve ayakkabıları oradaydı. Parasının yanı sıra Glock'u, Acorn'u ve bir zamanlar renklerle ilgili notlar aldığı defteri yerinde değildi. Bunları fazla düşünmenin gereği yoktu. En ufak bir çıtırtı çıkarmadan giyindi. Kulağını kapıya yapıştırdı. Doktor polislerle konuşuyordu. Ona verdiğim şeyle yarın sabaha kadar uyur. Kendini kaybetmeden önce eline çabuk tutmalıydı. Odayı boydan boya kat etti ve camı açmaya çalıştı. Bir sorun çıkmadı. Soğuk bir tokat gibi çarptı ama her şey kaçmak için müsaitti. Kendini polislerin eline bırakamazdı. Silahlarını teslim edemezdi. Soruların cevaplarını bulmayı başkalarına bırakamazdı. Odaya bir göz attı ve sedyenin metal çubuğuna asılı tıbbi değerlendirme grafiğini fark etti. Geri döndü ve plastik bir kılıf içindeki kağıdı aldı. Zaten bir fikri vardı. Kolunun altındaki kılıfla pencere pervazından dışarı çıktı. Bir saçak silmesinin üzerine sindi. İç avluyu geniş plan görüyordu. Paris fırtına varmış gibi uğulduyordu. Bir dağdan daha geniş görürken Notre Dame Katedrali, binaları ve sivil kuleleriyle karanlık gökyüzüne doğru bir karaltı halinde yükseliyordu. Devasa kütlesi ayaklarının altındaki boşluk gibi başını döndürüyordu. Son anda pervaza tutundu ve dikkatini yakın çevresine yöneltti. İkinci kattaydı. İlk katta kapalı bir galeri vardı. Eğer oraya inmeyi başarabilirse donuzlardan birinin altına girebilir, bir merdiven bulabilir, ortadan kaybolabilirdi. 20 metre sağında bir yağmur borusu zemin kata kadar iniyordu. Ayaklarının çinko kaplamaya gömüldüğünü hissederek o tarafa doğru yöneldi. Soğuk kaslarını gerginleştirip uyumasını engelleyerek ona destek oluyordu. Birkaç saniye sonra boruya ulaştı. Elleriyle ilk metal bileziği yakalayarak ayaklarıyla ikinci bileziği buldu. Yavaşça kaydı. Ayak desteğine bu kez elleriyle tutundu. Ayakları bir sonraki metal bileziğe ulaştı ve bu şekilde devam etti. İlk katın beton balkonuna vardı ve galerinin içine atladı. Kimse yoktu. Bir merdiven sahanlığı bulmak için duvar boyunca ilerledi. Aşağıda avluda polis devriyesi olabilirdi. Aslanlarla dolu bu çukuru geçmek için acilen kırılık değiştirmesi gerekiyordu. Aşağı inmekten vazgeçti, sağa döndü. Karşısına bir koridor çıktı. Etraf hala ıssızdı. Bej duvarlar, muşamba kaplı zemin. Yan yana odalar. Bir revir, bir vestiyer, bir teknik oda bulmak için yürümeye başladı. Üzeri numaralı birçok odanın önünden geçti. 113, 114, 115. Sonra üstünde bir uyarı yazısı bulunan bir odayla karşılaştı. Personele aittir, girilmez. Kapı kolunu çevirdi ve içeri süzüldü. El yordamıyla elektrik düğmesini buldu ve küfrü bastı. İçeride sadece çarşafların, yatak örtülerinin yanı sıra raflarda temizlik malzemeleri vardı. Arkasındaki kapı açıldığında gözleriyle rafları tarıyordu. Korku dolu bir çığlık duyuldu. Narsis arkasına döndü. Bu Afrika kökenli, arabası ve süpürgelisiyle bir temizlikçi kadındı. ''Burada ne arıyorsunuz?'' diye sordu Narsis otoriter bir ses tonuyla. ''Beni korkuttunuz.'' Davetsiz misafir kapıyı açtığı sırada o da bir önlük bulmuştu. Kendine olan güvenini koruyarak önlüğünü sırtına geçirdi. Tanıtıcı yaka kartı yoktu ama kızgın tavrı onun yetkili biri olduğunu gösteriyordu. ''Sorumu ineliyorum. Burada ne arıyorsunuz?'' Kadın şaşkınlığını atlattı ve kaşlarını çattı. ''Ya siz? Ben mi? Sizin işinizi yapıyorum. 113'ten geliyorum. Hasta her yere kustu. Önlüğümü berbat etti. 10 dakikadır zile basıyorum. Kimse gelmedi. Bu kabul edilemez bir durum.'' Temizlikçi kadın tereddüt etti. ''Ben koridorlardan sorumluyum.'' Narsis raftan bir temizlik bezi aldı ve ona fırlattı. ''Temizlik sizin göreviniz. 113'e gidin.'' Bunu söyler söylemez kadından uzaklaştı ve suratına bakmadan odadan çıktı. Önlüğünün düğmelerini ilikleyerek dümdüz yürürken kadının arkasından ona baktığını hissedebiliyordu. Birkaç adım sonra blöfün işe yarayıp yaramadığı belli olacaktı. Doktor arkasına döndü. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Bunu unuttunuz. Kadın ona çarşafların üstüne bırakmış olduğu tıbbi değerlendirme grafiğini uzatıyordu. Narsis kadına doğru yürüdü ve gülümsedi. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Kendinden emin adımlarla uzaklaştı. Odaya doğru yönelen kova, süpürge ve araba gürültüsünü duyunca başardığını anladı. Sola döndü ve merdiven sahanlığına yöneldi. 7 numaralı metro hattı 9, 10 ve 19. bölgelere gidiyordu. Ona gereken tam olarak buydu. Chateau Landon veya Krim istasyonları çevresinde bir otel bulabilirdi. Lüks hayat sona ermişti. Aslında ücra bölgedeki boktan bir otel odasına bile ödeyecek parası yoktu. Metro turnikelerini aşmak için bile çeşitli hilelere başvurmuştu. Kornöv yönüne giden perondaki banklardan birine oturdu. Az da olsa rahatlamıştı ama son derece bitkindi. Analjezik etkisini gittikçe artan güçlü dalgalar halinde hissettirmeye başlamıştı. Göz kapakları sanki binlerce ton ağırlığındaydı. Kasları çekiliyordu. Kendi hasta fişini okuyormuş gibi yaparak sorunsuzca otel Lyon'un avlusunu çevreleyen galeriden çıkmıştı. Ana kapıyı kullanarak tutuklu insanların kaldığı bölümün avlusundan dışarı çıkabileceğini anlamıştı. Yön değiştirmiş ve kararlı adımlarla hasta kabul salonuna geçmişti. Büyük kapıdan çıkmış ve sola dönerek Notre Dame'ın duvarları boyunca yürümüştü. Bu arada önlüğünü ve hasta fişini gizlice bir çöp kutusuna atmıştı. Île Saint-Louis, Clotaire Sokağı. Sully köprüsüne kadar Bourbon rıhtımını, sonra Anjou rıhtımını izlemişti. Sonunda sağ yakaya ulaşmış ve Sully Morland metro istasyonuna girmişti. Peron bir cenaze odası kadar sessizdi. İçeriye yanık lastik kokusu hakimdi. Kimsenin kaçtığını fark etmediğine karar verdi. Paris sakindi. Paris uyuyordu. Paris mitolojik katilin bir kez daha firarda olduğundan habersizdi. Metro geldi. Oturur oturmaz uyuşukluğu daha da arttı. Trenin sarsıntısı onda beşik etkisi yapıyordu. Fazla dayanamazdı. Ayağa kalktı ve uyanık kalmak için metro planını inceledi. Sully Morland'dan sonraki 10. istasyon Pozoner'i seçti. Oraya kadar dayanmayı umuyordu. Yeniden koltuğuna büzüldü ve son yaşadıklarını düşünerek kafasını toparlamaya çalıştı. Ama boşuna. İki unsuru bir araya getirmesi imkansızdı. Camda Pozoner levhası görününce uyuklamaya başlamıştı bile. Son anda ayağa fırladı ve vagondan fırladı. 10. bölge sokaklarına daldı. Dışarının havası onu yeniden canlandırdı. Petit Écurie sokağındaki küçük bir otelin resepsiyonundaki adam ondan parayı peşin istedi. Yarın dedi Narsis, mümkün olduğunca mağrur bir tavır takınarak. Üzerimde nakit yok. Kredi kartı da olur. Dinleyin diyerek gülümsedi Narsis. Birkaç saat uyuyacağım ve yarın size ödeme yapacağım. Para yoksa oda da yok. Narsis ceketinin önünü açtı ve ses tonunu değiştirdi. Dinle dostum. Sadece bu ceketle bile senin kulübenin bir aylık parasını ödeyebilirim. Anlıyor musun? Terbiyeli olun. Ceketi göreyim. Narsis hemen çıkardı. Hapse gidiş tezkeresini çoktan imzalamıştı. Adam yarın haberleri dinlerken cebinde 5 kuruş parası olmayan bu tuhaf adamı kuşkusuz hatırlayacaktı. Şimdilik İtalyan yürüsünden bu ceketin değerini tahmin etmekle meşguldü. Odaya geçebilirsiniz. Ceket bende kalıyor rehin olarak. Bana uyar diye fısıldadı Narsis. Herif bankonun üstüne bir anahtar koydu. Narsis anahtarı aldı ve dar merdivenden yukarı çıktı. Duvarlar, zemin, tavan hepsi turuncu renkli döşemeyle kaplıydı. Odanın içi de. Işığı yakmadan perdeleri çekti ve banyoya gitti. Lavabonun üstündeki neon lambasını yaktı. Aynada kendine baktı. Çökmüş yüz hatları, mor halkalarla çevrili gözler, kirpi gibi saçlar. Ama çok daha kötüsü de olabilirdi. Hastaneden kaçtığından beri aklında tek bir şey vardı. Burun çeperinin altındaki yabancı cisim. Bu esrarı her yönüyle düşünüyordu. Net bir cevap bulmaktan ziyade karmaşık sonuçlara varıyordu. Doktor bir hormon salgılayıcı veya çipli bir mikropompa olabileceğini söylemişti. Narsis de onunla hemfikirdi. Sadece bu cisim onu tedavi etmeyi değil, tam tersine hastalığı tetiklemeyi amaçlıyordu. Bu implant, psişik kaçışlara neden olan bir madde enjekte ediyordu beynine. Bunun sonucunda da Hollywoodvari bilim kurguları ve fantastik senaryoları aratmayacak bir çılgınlık ortaya çıkıyordu. 2 haftadan beri yaşadığı şey de bu senaryonun parçasıydı. Gömleğini çıkarıp bir kenara koydu. Lavabonun deliğini tıkadı. Nefesini tuttu. Sonra bir kez daha aynaya, sanki en kötü düşmanıymış gibi gördüğü yansımasına baktı. Hiç tereddüt etmeden var gücüyle burnunu lavabonun köşesine vurdu. Karanlık, yıldızlar. Dizlerinin üstüne çöktü ve gözlerini açarak hemen ayağa kalktı. Önce lavabonun içindeki kendi kanını gördü. Sonra aynada kırılmış burnunu. Acı beyninin derinliklerine nüfuz ediyordu. Banyo dönmeye başladı. Düşmemek için lavabonun kenarına tutundu. Titreyen eliyle lavabodaki koyu kan birikintisini yokladı. Bir şey yoktu. Baş parmağı ve işaret parmağıyla burnunu tuttu ve hafifçe oynattı. Aynı anda burnundan kuvvetle nefes verdi. Sümkürür gibi. Sadece kan fışkırdı. Hız aldı ve bu kez göz hizasını hedefleyerek lavabonun kenarına yeniden vurdu. Darbe kafasını delip geçti. Bir acı dalgası beynini yaktı. Ayakta kalmayı başardı ama aynaya bakmaya cesaret edemedi. Yarı baygın halde gözleri yaşlarla dolu burnunu yakaladı. Dikkatle sıktı, sümkürdü. Yine bir şey çıkmadı. Bir kez daha vurdu. Yeniden eliyle yokladı. Hiç. Bir daha. Bir daha yokladı. Parmaklarının altında kırılmış kemiklerini, kıkırdaklarını hissediyordu. Yine bir şey yoktu. 5. defa deneyemedi. Yere yığıldı, hareketsiz kaldı. Ayıldığında önce yüzünü linonyum döşemeye yapıştırılmış kanı hissetti. Acı o kadar da dayanılmaz değildi. Daha ziyade gözlerinin önündeki siyah bir perde, tüm kafatasını kaplayan, kafatasına baskı yapan büyük bir uyuşma. Bir dirseğin üzerinde doğruldu. Burnu kanlı bir çukura dönmüş olmalıydı. Diğer kolunu uzattı, musluğu yakaladı, aynaya kadar kendini çekti. Her yer kan içindeydi. Ayna, duvarlar, lavabonun içi. Kendini bomba elinde patlamış bir intihar komandosu gibi hissediyordu. Aynada kendine bakma cesaretini buldu. Suratının şekli bozulmamıştı. Sadece burnu şişmiş, yana doğru eğilmişti. Bir kemik derisini delmiş ve etinde bir yarık oluşturmuştu. Belki de implant bu yarıktan fırlamıştı. Mide bulantısını bastırarak elini yapış yapış lavabonun içine soktu. Eliyle yokladı, karıştırdı, buldu. Kapsül oradaydı. Kandan yapış yapış olmuş parmaklarının arasındaydı. 2 santimetre uzunluğunda çok ince bir tür mermiye benziyordu. Soğuk suyun altına tuttu ve ortaya ne lehim ne de bölme yeri olan krom kaplı bir tüp çıktı. Doktor silisyumdan bahsetmişti. Bunun ne olduğunu bilmiyordu. Ama yekpare döküm olarak üretilmiş bu zımbırtının fütüristik bir görünümü vardı. Eğer bu bir mikropompaysa ilaç neresinden çıkıyordu? Ama her halükarda bir minyatür harikasıydı. Bu şeyi analiz etmeli, incelemeli, şifresini çözmeliydi. Nerede? Onu kime verebilirdi? Cevap bulamadı. Cebine koyduğu lavabonun tıkacını açtı. Yüzünü soğuk suyun altına tuttu. Soğuk su, kemiklerine anestezik etki yaparken bir kez daha burnunu iki avucunun arasına aldı ve sert bir hareketle yerine oturttu. Duyduğu son ses kemiklerinin çıtırtısı oldu. Hemen ardından yeniden bayılmıştı. Anais hiç bu kadar korkunç bir surat görmemişti. Sağ göz yuvarlaktı. Yuvasından pörtlemiş, bir çiçek gibi açılmıştı. Sol göz iyice kısıktı. Sinsice etlerin arasına büzülmüştü. Tüm figür sola meyletmişti. Dudaklarında iğrenç bir sırıtma vardı. Ama ağzı aynı zamanda açık bir yarayı da çağrıştırıyordu. Kötülüğün ifadesi olan bir yüz. Yaptığı kötülüğün, maruz kaldığı kötülüğün. Çini mürekkebiyle yapılmış bu desenler 20. yüzyıl başındaki Tevfika romanlarının illüstrasyonlarını andırıyordu. Fantoma'nın maceraları, Harry Dickinson'ın soruşturmaları. Onlara gerçeği görecek şekilde bakmak gerekiyordu. Bu ayrıntı sahnedeki uğursuz şiddeti daha da arttırıyordu. Katil, acımasızlığın ışıyan, hayaletimsi bir boyutuna ait gibiydi. Orantısız ve çıplak bir bedenin karşısında dizlerinin üstüne çökmüş, fırın gibi açılmış bir yaradan kanlı organları kesip çıkarıyordu. Ne oldukları hakkında şüpheye yer yoktu. Bir erkeklik organı ve yumurtalıkları. İki radyografide birbirine yakın zamanları tasvir eden resimlerdi. Tam arkada bir Paris köprüsü, Iena, Alma, Invalides, 3. Alexander ve bütün hızıyla akan Sen Nehri'nin karanlık suları görülüyordu. Ne düşünüyorsunuz? Anais elinde tuttuğu görüntüleri indirdi ve soruyu soran polis amirine baktı. Organize suçlarla mücadele şubesinin ofisindeydi. Polislikte bile salaklığın sınırlığı yoktu. Bu sabah saat 9'da onu Paris Ağır Ceza Mahkemesi'ne götürmüşlerdi. Yargıcın anlayışlı davrandığı söylenemezdi ama dün akşamki silahlı çatışma hakkında önemli bilgilere sahip olduğuna karar vermişti. Böylece onu soruşturmadan sorumlu grup amiri, başkomiser Philippe Solinas tarafından sorgulanmak üzere Nanterre, Treuil-Fontaine sokağına getirmişlerdi. Anais kelepçelerini salladı. Önce şunları çıkarabilir miyiz? Adam esnek bir hareketle ayağa kalktı, elbette. Solinas 50'li yaşlarda indirimden aldığı siyah takımıyla polis olması imkansız yapılı bir adamdı. Tüm bedeni yavaş bir dönüşme sahne olmuş gibiydi. Gençlik yıllarının kas katı olgunluk çağında bile iyi durumdaydı. Keldi. Ondaki değişimi gösteren unsurlar alnının üzerine kaldırdığı gözlüğü ve kırçıllı 3 günlük sakalıydı. Kelepçelerinden kurtulan Anais röntgenleri işaret etti. Paris'te evsizler dünyasına ait bir cinayeti tasvir ediyor. Bana bilmediğim bir şey söyleyeyim. Bu cinayet 2009 ilkbaharından önce işlendi. Neden? Bu resimler aynı yılın Mayıs veya Haziran aylarında yapıldı. Başkomiser yeniden masasına oturmuştu. Geniş omuzları, sıkılı yumruklarıyla her an kavgaya girmeye hazır gibiydi. Anais alyansını fark etti. Geniş, altın. Onu bir yadigar gibi kasıla kasıla taşıyordu ya da bir yük. Sürekli yüzük parmağındaki alyansıyla oynuyordu. Bu dava hakkında tam olarak ne biliyorsunuz? Bana nasıl bir anlaşma öneriyorsunuz? Solinas gülümsedi. Alyans parmağında gidip geliyordu. Pazarlık yapacak durumda değilsiniz başkomiser. Yargıçla konuştum. Sizin için söyleyebileceğim en hafif şey üstünüzün çizilmiş oldu. Hayatımı suçlularla uzlaşmaya çalışarak geçiriyorum. Sizin de bir polisle bunu yapmak için bir gayret göstereceğinizi düşünüyorum. Bu dosyayla ilgili çok önemli bilgilere sahibim. Adam başını salladı. Küçük yumruklarıyla Anais'in kavgaya girme şekli hoşuna gitmiş olmalıydı. Anlaşma şartları ne olacak? Hemen serbest bırakılmam koşuluyla davayla ilgili tüm bildiklerimi anlatacağım. Sadece bu kadar mı? Şartlı tahliyeyi de kabul edebilirim. Solinas içinde tanık tutanaklarının bulunduğu bir dosyayı çıkardı. Anais'in dosyası. Fazla kalın değildi. Henüz. Adam belgelere göz atarken Anais odayı inceliyordu. Bir yelkenli kamerası gibi açık renkli ahşap lambri kaplıydı. İnce ampuller içeriye yumuşak bir aydınlık veriyordu. Herkes istediğini elde edecek. Siz bilgilerinizi alacaksınız, ben de özgürlüğüme kavuşacağım. Zaten bu da çok tutarsız bir şey değil. Soruşturmanın devamında size yardımcı olabilirim. Polis ona ataşla tutturulmuş bir tomar kağıt uzattı. Bu nedir biliyor musunuz? Anais cevap vermedi. Yeni bir emre kadar askıya alındığınızı bildiren bir yazı. Dışarıdan danışmanlık yapabilirim. Solinas ellerini ensesinde kavuşturdu ve gerindi. Tüm yapabileceğim dosyanızı ceza dairesine ve İçişleri Bakanlığı'na yollamadan önce size 3 gün vermek olacaktır. Bir polis olarak benim vesayetim altında geçici tahliyeden yararlanma hakkınız var. Gerçeğin ortaya çıkarılması için diyelim. İşaret parmağıyla masanın üstüne vurdu. Ama dikkat güzelim. Bilgileri şimdi burada eksiksiz vereceksiniz. En ufak bir şeyi kendinize sakladığınızı anlarsam sizi gırtlağınıza kadar pisliğe gömerim ve pislik kulaklarınızdan fışkırır. Ben her şeyi anlattıktan sonra sizin sözünüzü tutacağınızın garantisini kim veriyor? Benim bir polis olarak verdiğim söz. Bu sözün hükmü ne? Dürüst ve fedakarlığa hizmetle geçmiş 25 yıl. Meslek yaşamında daima bir kaldıraç görevi görmüş güvenilirlik. Hepsini teraziye koy ve ibreye bak. Bunların hepsi palavraydı. Bu söylevdeki tek gerçek anayasın başka seçim şansının olmasıydı. Solinas'ın tutsağıydı. Başlıyorum dedi ama cep telefonunuzu ve bilgisayarınızı kapatın. Başınızın üzerindeki kamerayı da. Hiç not almayacaksınız. Size anlatacaklarımdan geriye herhangi bir somut delil kalmayacak. Şimdilik hiçbir şey resmi değil. Solinas yorgun bir yırtıcı hayvan gibi ayağa kalktı. Kolunu uzattı ve güvenlik kamerasını kapattı. Cep telefonunu çıkarıp kapattı. Göz önünde durması için masanın üstüne koydu. Sonra yerine oturdu. PCC'ni uykuya aldı ve sabit hattında rahatsız edilmemesi mesajını bıraktı. İyice koltuğuna gömüldü ve sordu. Kahve? Hayır. Öyleyse seni dinliyorum. Anais her şeyi anlattı. Evsiz cinayetlerini, Bordo de Minotaurus, Marsilya'da Icarus, namı diğer Victorianus, namı diğer Narsis, Matthias Freire'nin kaçışı, şüphelinin psikik kaçışlarını arttıran patolojik profili, Fransa'dan kaçmak yerine cinayetleri bizzat araştırma arzusu, bunun masumiyetinin ya da amnezinin her ikisinin de bir kanıtı olarak kabul edilebileceğini. Anais yarım saat kadar konuştu ve sözlerini noktaladı. Ağzı kurumuştu. Biraz su alabilir miyim? Solinas çekmecelerinden birini açtı ve küçük bir Evian şişesini masanın üstüne koydu. Montalembert sokağı neden? Anais hemen cevap vermedi. Büyük yudumlarla suyunu içiyordu. Hayatlarının birinde Freire ressamdı, narsis. Psişik rahatsızlıkları olan bir ressam. Nice'in interlantındaki özel bir klinikte Villa Corto'da tedavi gördü. Villa Corto adını vermesi bir denemeydi. Solinas tepki vermedi. Demek ki oradaki katliamdan haberi yoktu. Anais de bundan bahsetmemişti. Krosnayer dışında orada olanları kimsenin bildiği söylenemezdi. Narsis sadece otoportreler yapıyordu. Freire bizzat kendisi tarafından resmin altına başka bir resim gizlenmiş olduğunu anladı. Resimleri Paris'teki bir galeri aracılığıyla satılmıştı. Paris'e geldi ve alıcıların isimlerini buldu. Röntgenlerini çektirmek için Esendil'in peşine düştü. Bu resimlerinin sırrını keşfetmesi için yapabileceği tek şeydi. Bu alıcılar Ribois'e verdiğiniz isimler mi? Ribois, Bay Kas yığını. Evet, bir otoportreyi 16. bölgedeki koleksiyoncudan aldı. Bir diğerindeki Montalembert sokağından. Sonra tablolarındaki sırrı keşfetmek için karşısına ilk çıkan görüntüleme merkezine girdi. Sizin az önce bana gösterdiğiniz radyografiler. Solinas röntgenlerden birini aldı ve camı tutarak inceledi. Gözlüğünü takmıştı. Teşhis koymaya çalışan bir doktoru andırıyordu. Bu cinayet mitolojik seri cinayetlerle ilgili olabilir mi diye sordu röntgeni masaya bırakırken. Hiç şüphesiz. Bu sözcükler Anais için hiç beklemedik bir ipucu oldu. Katilin şeytansı eciş bücüş çarpık suratı bir maskeydi. Bir efsaneye gönderme olabilir miydi? Daha ziyade etnik bir havası vardı. İlkel bir kavmin maskesi. Aklına Bordo'daki bir evsizin Roll'un ifadesi geldi. Philip Drouin'a adamın peçeli olduğunu söylemişti. Katil çeşitli roller üstleniyordu. Efsanelerdeki kişiliklere bürünüyordu. Solinas haklı olarak sordu. Bu kez hangi mitoloji? Bilmiyorum, öğrenmek lazım. Bana göre Yunan mitolojisinde kastrasyon yoluyla işlenmiş cinayetler eksik değil. Ama ivedilikle Paris'teki bu cinayetin izini sürmek gerekiyor. Öldüğün için teşekkürler, ancak bu çok zor olacak. Evsizler genellikle birbirini öldürür. Hadım ederek mi? Asla dar fikirde değiller. Adli tıpla temasa geçelim. Solinas başlangıçtaki oturma pozisyonunu almış, masaya dayanmıştı. Yeniden alyansıyla oynamaya başlamıştı. Senin hikayende bayağı karanlık nokta var dedi şüpheci bir ses tonuyla. Öncelikle sen Paris'e nasıl geldin? Bu soruyu bekliyordum. Cevabı Hugo Boss'lu iki katilden geçiyordu. Bu davanın bir yönü daha var dedi kısa bir tereddütten sonra. Her şeyi bana anlatman lazım yavrum. Coşkulu bir tavır takındı ve ilk amnezik hastaya Patrick Bonfils'e kadar gitti. Karısıyla birlikte Guattari kumsalında öldürülmesini anlattı. Elindeki tek ipucundan söz etti. Cinayet mahallinde görülen Metis grubuna ait ÖDGA şirketine kayıtlı Q7. Metis deneyin nesi? Anais özetlemeye çalıştı. 1980'li yıllarda ilaç sanayinde faaliyet göstermeye başlamış bir tarım şirketi. Bu araştırma sektörü ile Fransız savunma güçleri arasındaki karanlık ilişkiler. Solinas kuşkulu bir tavırla kaşlarını kaldırıyordu. Analiz sonuca geldi. Deneyimli iki katilin kullandığı ve güya çalınmış olan Q7'yi araç takip sistemiyle izleyerek Narses'in peşindeki iki pisliği bulmayı başarmıştı. Şu senin hikayen roman gibi. Montalembert sokağındaki iki ceset ne oldu? Çatışmada ölen kimse yok. Efendim? Her halükarda ceset meset yok. Onları gözlerimle gördüm. Freire ilk adamı vurdu, ikincisini bıçakladı. Eğer bu herifler senin söylediğin heriflerse kurşun geçirmez yelek giymişlerdir. Senin Narses'in hiçbir deneyimi yok. İlk herifi ateş etti. İsabet ettirdiyse mucize. Zaten silahında zayıf etkili normal mermiler vardı. Kovanları topladık. Bir kevlarda veya karbon alaşımlı bir yelekte sinek ısırığı etkisi yapar. Bıçak için de aynı şey geçerli. Senin adam tırtıklı bıçağı ikinci kez herifin karnına sapladığında ikinci elyaf tabakasına bile ulaşamamış olmalı. Ben bu adamları yakından gördüm diye üsteledi analiz. Vücutlarını iyice saran, bellerine oturan takımlar giyiyorlardı. Onların altına kurşun geçirmez yelek giymeleri imkansız. Sana yeni modelleri göstereyim. Bir dalgıç kıyafetinden daha kalın değil. Ama etraf polis kanlıyordu. Her taraftan mermi yağıyordu. İşte bir sebep daha. Ortadan kaybolmak için kargaşadan yararlanmış olmalılar. İlk gelenler mahallenin polisleri oldu. Onların çatışma deneyimlerini tahmin edebilirsin. Bize gelince biz daha sonra geldik. Ve bize sadece sen ve senin çılgın ressam kalmıştı. Analiz üstelemedi. Bilgi toplama sırası ona gelmişti. Narses'i sorguladınız mı? Size ne söyledi? Solinas alaycı bir ifadeyle gülümsedi. Alyansıyla oynama tiki yeniden başlamıştı. Analiz bir kadın dergisinde bu hareketin güçlü bir evden kaçma arzusunu ifade ettiğini okumuştu. Son zamanlarda dünyadan elini eteğini çektiğin gerçekten doğruymuş. Nasıl? Senin çocuk bu gece elimizden kaçtı. Size inanmıyorum. Polis bir çekmeceyi açtı ve ona Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen bir telexi uzattı. Bütün karakollara ve polis merkezlerine gönderen bu uyarı mesajında, Victorianus veya Narcisse olarak bilinen ve cinayet zanlısı olan Matthias Freire'nin saat 23 sularında Hotel Dion'un adli tıp servisinden kaçmayı başardığı yazıyordu. Analiz az kalsın sevinç çığlığı atacaktı. Sonra düşen bir tetik gibi hemen içini bir sıkıntı kapladı. Bu kızma birader oyununda başlangıç noktasına geri dönmek gibiydi. Eğer kiralık katiller öldürmediyse yeniden onun peşine düşeceklerdi. Solinas masanın üstünden eğildi. Sesi bir oktav azalmıştı. Onu nerede aramalıyız? Hiçbir fikrim yok. Paris'te tanıdığı var mı? Kaçmak için bir bağlantı. Kaçmaya çalışmıyor. Önceki kimliklerine ulaşmaya çalışıyor. Onları bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Bana söyleyecek başka bir şeyin var mı? Yok. Emin misin? Kesinlikle. Polis geri çekildi ve karton dosyayı açtı. Öyleyse senin için bir şeyim var. Analiz'in önüne başka bir kağıt koydu. Okuyabilmesi için ona doğru çevirmişti. Bu nedir? Yargıç tarafından imzalanmış nakil emri. Tutuklandın. Fleury Maruga cezaevine gönderiliyorsun. Hemen şimdi. Nasıl? Ya verdiğiniz söz? Salinas koridorlara bakan camlı bölümüne işaret etti. Analiz karşı çıkmaya çalışırken bileklerine geçiren kelepçenin sesi duyuldu. Üniformalı iki polis onu koltuğundan kaldırıyordu. Kimse yasalardan üstün değildir. Özellikle kendini halt sanan zavallı bir hapçı ve başkomiser cümlesini tamamlayamadı. Analiz suratına tükürmüştü. Ayrım sonu sayfa 441. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Chateau Landon. Chateau Landon. Krim. Crime. Notre Dame. Notre Dame. Île Saint-Louis. Île Saint-Louis. Cloître. Cloître. Sully. Sully. Bourbon. Bourbon. Anjou. Anjou. Salimorland. Sully. Pozener. Poissonniere. Petit écure. Petites. Fantoma. Fantomas. Harry Dixon. Harry Dixon. Iena. Iena. Alma. Alma. Invalides. Invalides. Alexander. Alexandre. Sen. Sen. Philip Solinas. Philippe. S-O-L-I-N-A-S. Riboiz. R-I-B-O-I-S. Kevlar. K-E-V-L-A-R. Flurimerogis. F-L-E-U-R-Y-M-E-R-O-G-I-S.